Ayrım 12, sayfa 96. Tavut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Osmanlı Cumhuriyet farkı. Evet, yakın tarihimizin başlıca tartışma konularından biri hilafet. Hilafetin neden kaldırıldığına dair 1001 tez ileri sürüldü. Kuşkusuz tasfiyenin çeşitli sebepleri var. Sanırım biri pek tartışılmadı. Bu sebep-sonuç ilişkisi sadece bizde değil, batıda da yaşandı. 50 milyon insanın yok olduğu, 20. yüzyıl başına kadar insanlık tarihini gördüğü en büyük savaş olan 1. Dünya Savaşı travması, inançları, demokrasiyi, kapitalizmi büyük ölçüde etkiledi. Kimi çevrelerde Tanrı sorgulanmaya başlandı. Tanrı bu kadar kötülüğe nasıl izin verir diye soruldu. Savaştan sonra Türkiye'de yaşanmasa da batıda dini mekanlara zarar verme gibi şiddet içeren tavırlar doğdu, yaygınlaştı. Bize dönersek saltanatın ve halifeliğin kaldırılmasında Balkan Savaşı ile başlayıp Kurtuluş Savaşı ile biten fiziki ve ruhsal yaraların ne derece etkisi oldu? Kan ve barutla yoğrulmuş savaşlar Müslüman dünyasında artık halifeliğin umursanmadığı gerçeğini ortaya çıkardı. Arnavutların, Arapların ve diğerlerinin Osmanlı'nın sırtına sapladığı kanlı İslam hançerinin milli mücadele kadrolarının dine bakışını etkilememesi söz konusu olamazdı. Türkiye'de bir Rönesans gerçekleşti. Kişisel olarak son halife ne kadar nü, çıplak resim yapacak kadar moderniteye yakın olsa da yeniden doğan siyaset sahnesinde artık hilafet kurumunun yeri olamazdı. Millet ve din birliğine farklı bakış getirildi, laiklik. Düşünsel dönüşüm şöyle gerçekleşti. Başta Emil Durkheim, Leon Dugui, Charles Seynabol olmak üzere sosyoloji hukuk tarihi kitapları Cumhuriyet'in sac ayağını oluşturdu. Dipnot, Türk ordusunun 13 Eylül 1683'te Viyana'dan başlayan çekilmesi 238 sene sonra 13 Eylül 1921'de Sakarya'da son buldu. Artık ileriye hamle dönemi başladı. 22 gün ve gece süren kanlı savaşı kazanan Başkomutan Mustafa Kemal harp ertesinde eline bir kitap aldı. Russo'nun Toplum Sözleşmesi, Mukavele-i İçtimaiye eserini satırların altını çizerek sayfalarına notlar alarak okumaya başladı. Altını çizdiği kimi satırlara mühimdir, kimi satırlara da kıymetlidir diye not düştü. Mustafa Kemal savaş günlerinde bir ulusun nasıl oluşturulacağına kafa yordu. Ülkemizde Atatürk'ün entelektüel kişiliğinin bilindiğini sanmıyorum. Yüzeysel ilkokul bilgileriyle hamaset yapılarak Atatürk anlatılıyor. Genelde askeri kimliği öne çıkarılıyor. Bu kitapları Meclis Yayınları Türkçe'ye çevirip yayınladı. Osmanlı döneminde Türk bilim camiasından bahsetmek zordu. Varlığından söz edilemeyecek kadar acıklı bir haldeydi. Cumhuriyet ile akıl iktidar oldu. Mesela 2. Abdülhamit döneminde imkansızdı. Bilimsel kongreler Cumhuriyet sayesinde yapıldı. Atatürk'ün bilime karşı sınır tanımaz bir tutkusu vardı. Evet, çok iyi bir entelektüeldi. Dipnot, tek bir örnek vereyim. Atatürk hastalığının ileri aşamasında dünyanın diğer ucundaki Maya yazıtlarını merak etti. Werner Wolf'un yazdığı Deşifmen de l'Ecriture Maya adlı kitabın Paris'ten getirilmesini istedi. Ancak kitap daha yeni basılıyordu. Ne yazık ki bu kitap ancak 1938 yılının son ayında yayımlanabildi. Cumhuriyet'in düşünsel kaynakları sadece fikir düzeyinde kalmadı. Alfabe hayata geçirildi, kul birey olup anayasal vatandaşlık hakkını kazandı. Bireyin eğitimi öğrenimi için 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medrese-mektep ikiliği ortadan kaldırıldı. Çünkü Türkiye'nin yetenekli kadrolara ihtiyacı vardı. Atatürk'ten sonra 1960'lara kadar benzer kaynaklara Max Weber ve diğerleri eklendi. 1980'lerden itibaren neoliberal postmodernizm dalgası başladı. Buna İslamcılık eklendi. İslamcı düşüncenin kaynakları önceleri nurculuk, Süleymancılık, ışıkçılık gibi cemaatçilik idi. Sonra bu itikat Necip Fazıllardan Seyyid Kutuplara, Mevdudilere, siyasal İslam'a evrildi. Bu düşüncenin iktidara gelmesiyle eğitim, öğrenim seküler olmaktan uzaklaştı. Peki buradan nitelikli kadrolar çıktı mı? Araya bilgi ekleyip bu soruya döneceğim. Size test sorusu. Cahil sendromu, yani Dunning-Kruger etkisi, her şeyi bildiğini zanneden ve bunu her ortamda dile getiren ama aslında yetersiz bilgiye sahip kişilerin küstahlığını açıklamak için kullanılır. Bildiğini sananlara hakikati anlatmak zor. Bunu güzel tanımlamışız, cahil cesareti. Sadece ekranlarda konuşanların bazılarını kastettiğimi sanmayınız. Akademisyen kimliğiyle yazılan bazı kitaplarda da bilgiye dayanmayan bir tarafgirlik karşımıza çıkıyor. Örneğin Atatürk devrimlerini çağdaşlık değil de batıcılık olarak gösterilmesi bu türden bir davranıştır. Size sormak istiyorum. Aşağıdaki bilgiler hangi lider döneminin ders müfredatında vardı? Osmanlı Kayı boyunun kökeni Moğol baskısı nedeniyle Horasan'dan Anadolu'ya gelmiş Türklere dayanır. Osmanlı çöküş süreci 1683 Viyana Savaşı, Kutsal Lig karşısında alınan yenilgiler ve ilk büyük toprak kayıplarının yaşandığı 1699 Karlofça Anlaşması diziniyle başlar. Osmanlı-Rus savaşları ve Avrupa devletleri karşısında alınan yenilgilere sebep, iç sorunların temel nedeni 3. Selim ve 2. Mahmud'un modernist yaklaşımları ve ıslahat teşebbüslerine rağmen Yeniçerilerin serkeşliği, ayanların devlete karşı bağlılık ve sadakat duygularının zayıflığıdır. Söz konusu müfredat kitaplarının diğer ortak vurgusu ise 1839 Tanzimat ilanı ve sonuçlarıydı. Osmanlı'nın ekonomik, kültürel, modern ihtiyaçlarının yapılandırılmasında Tanzimat döneminde gerçekleştirilen reformların temel teşkil ettiği konusunda konsensüs mevcuttu. Tekrar soruyorum, bu modernist bakış hangi lider döneminin ders kitaplarında mevcuttu? Eminim büyük çoğunluk Atatürk yanıtını verecektir. Hayır, yanılıyorsunuz. Bunlar 1876-1909 yılları arasındaki Osmanlı tarihi yazımının ders müfredatında vardı. Yani 2. Abdülhamit döneminde. Sadece bu değil. 2. Abdülhamit aynı zamanda geleneksel okuma yöntemini değiştirip Arapça öğretiminin yanı sıra Osmanlı Türkçesi, Nesih, Talik, Divani ve Rika okuma yazma kurallarını müfredata koyan, Türk adının muhteşem bir ırka ait olduğunu yazan Selanikli Tevfik'in Osmanlı tarihinin ders kitabı olmasına itiraz etmeyen padişahıydı. Sansürcü kimliğiyle bilinmesine rağmen coğrafya dersinde hükümeti mutlaka, hükümeti meşruta ve hükümeti cumhuriyenin öğretilmesine karşı çıkmayan oydu. İlk öğrenimi zorunlu yapan 2. Abdülhamit idi. Okullaşma rekoru kıran oydu. 1877'de İstanbul'da sadece 200 modern ilkokul varken 1905 yılında 9000'e çıkardı. 33 yıllık saltanatı boyunca her yıl ortalama 400 ilkokul açtı. 2. Abdülhamit dönemi eğitim anlayışına genel olarak bakıldığında reformcu, modernist yönün ağır bastığı görülür. Batılılaşma, batı tipi müfredat, modernleşme, Türk, Türkçe denildiğinde 2. Abdülhamit'in yaptıklarını muhafazakar akademi görmez. 2. Abdülhamit'in Maarif Nazırı Saffet Paşa 1879 yılında kaleme aldığı yazısında reform yoluna ciddi ve samimi olarak girmedikçe, Avrupa medeniyetini bütünüyle almadıkça, devleti medeni bir Avrupa devleti haline getirmedikçe, Türkiye'nin Avrupa'nın müdahalelerinden ve efendiliğinden kurtulamayacağı diyordu. Mustafa Kemal gibi cumhuriyeti inşa eden Osmanlı paşaları bu müfredatla yetişti. Cumhuriyet bu Osmanlı müfredatının takibini yaptı. Kaba bir 2. Abdülhamit Atatürk karşılaştırması yapmaktan müfredat üzerinde nitelikli tartışma yapmaya fırsat kalmıyor. Oysa 2. Abdülhamit de bizimdir, Atatürk de bizimdir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e asıl müfredat üzerinde durmalıyız. Yoksa Milli Eğitim Bakanlığı'nı değiştirmek gibi palyatif çözümlerle eğitim, öğretim sorunumuz ortadan kalkmaz. Şimdi liyakat konusuna dönebilirim. Liyakat bir işin layık olan kişiye yaptırılması. İşe alımların ve görevde yükselmelerin tek kıstası liyakat olmalıdır. Ülkemizin gündeminde kamu personeli seçme sınavı ya da kısaca KPSS rezaleti var. Kamuda işe girmede salt bir partiye veya dini cemaatlere imtiyaz tanındı. Sınavlarda işle ilgili olmayan dini sorular sorulmasına rağmen döndük geldik insandan verim elde edemeyen Osmanlı'nın iflas dönemine. FETÖ ile birlikte yıllardır her türlü merkezi sınavda hile yapılmaya başlandığı sır değil. Ne gerek var buna? Çünkü yetiştirilen yeni kuşaklar yetersiz, düşünce kaynakları dünyayı kavrayamıyor. Anadolu'yu yeni bir devletle taçlandıran kuşaktan kopyayla niteliksiz kadrolara geniş alan açan bir ülkeye geldik. Bu verimsizlik ülkeye zarar verdi, değerler sistemini çökertti. Kifayetsizliği yüceltmek özünde Cumhuriyet'i tasfiye operasyonudur. Atatürk Cumhuriyeti'nin hamurunda liyakat vardı. Ben liyakat aşığıyım demişti. Hedefi insana dayanarak ülkeyi ve devleti çağdaşlaştırmaktı. Ya şimdi? Cemaatler kullarının kifayetsizliğinin üstünü hileyle kapatıyor. Olan güzelim ülkeye oluyor. Baksanıza, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş makam odasına Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün değil, Sultan Abdülaziz'in resmini astı. Dedi ki Sayıştay'ı Sultan Abdülaziz 1862 yılında Divan-ı Muhasebat adıyla kurdu. Sayıştay'ın atası Divan-ı Muhasebat mı? Divan-ül İşraf ne? İşraf-ı Memalik ne? Başbaki kulluğu ne? Zimamet komisyonu ne? Islahat-ı Maliye komisyonu ne? Meclis-i Âli-i Hazal'in divanı ne? Divan-ı Muhasebat'ın öncesi yok mu? Çok istiyorsa muhasebe ve defterdarlık teşkilatı kuran büyük devrimci Fatih Sultan Mehmet'in resmini koysaydı. Vecdi Gönül'ün Sayıştay Başkanı olduğu dönemde Profesör Ahmet Akgündüz, ki o da Atatürk'ü hiç sevmez, yazdırdığı arşiv belgeleri ışığında Sayıştay Tarihi adlı kitap döne döne şu bilginin altını çizdi. Sayıştay geleneğini divan-ı muhasebat ile başlatmak tamamen yanlıştır. Kendi kendilerini yalanladılar. Başkan Baş Sayıştay ismine soğuk muydu? Çünkü dedi ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında isim aynen korundu. Ancak Türkçeleştirme hareketi sonrası ismi Sayıştay Başkanlığı şeklinde değiştirildi. Abdülaziz resmini astınız, Sayıştay adını da değiştirin, hep şekilcilik, öz yok. Batı dayatması Tanzimat Padişahı Abdülaziz ile emperyalist dayatmalara karşı çıkan bağımsızlıkçı Cumhuriyet'in lideri Atatürk arasındaki büyük farkı göremiyorlar. İşte andımızın kaldırılmasını eleştirmemek de bunun sonucu. Oysa kıbleleri olan çok kültürlü ABD'de andımız, yani bir tür sadakat taahhüdü bağlılık yemini var. Öğrenciler okullarda sağ elleri kalpleri üzerinde bayrağa bakarak hep bir ağızdan bu andı içiyorlar. Sadece öğrenciler değil, başta askerler olmak üzere herkes and içiyor. Yıl 1954, ABD Soğuk Savaşı başlattığında Sovyetler Birliği'ne karşı en etkili güç dindi. ABD kendi ifadesiyle devlet ateizmine karşı dine bağlılığı öne çıkardı. Masonluğa benzer ezoterik bir yapı olan Katolik Kolumbus şövalyeleri söz konusu bağlılık adına Tanrı'nın eklenmesinin öncüsü oldu. Ardından bunu kampanyaya dönüştürdüler. Aynı zamanda papaz olan Illinois'li avukat Louis Albert Bowman metne Tanrı'nın altında ifadesinin eklenmesini önerdi, kabul ettirdi. Bizde Allah geçmediği için mi andımız kaldırıldı? Sadece bu da değil. Bizdeki tartışmalar hiç bitmedi. Bu kez hedefte Türkçe ve Latin harfleri vardı. Bilal Erdoğan'ın dili. Bilal Erdoğan televizyona çıkıp Atatürk'ün harf devrimini üst örtülü biçimde eleştirdi. İlkokulda okuduğum yılları hatırlıyorum. Çok net bir şekilde alfabemizden dolayı geri kaldığımız bize anlatıldı. O zaman sorgulamamıştım ama sonradan düşününce O zaman insan diyor ki demek gelişmenin alfabeyle bir alakası yokmuş. Bu sözüne döneceğim. Bazı ek bilgiler vereyim. Bilal Erdoğan Van Gölü kıyısında yaptırılan Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi'ni gazetecilere gezdirdi. 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü olan 25 Ağustos'ta açılacak külliye Selçuklu mimarisiyle yapılmıştı. Bilal Erdoğan gazetecilere Ahlat Selçuklu mezarlığını da gezdirdi. Ne diyeceğimi en baştan anlatayım. Türk Karahanlı Devleti'nin hanedan sülalesine mensup Kaşgarlı Mahmut 1072'de Bağdat'a gitti. Bağdat'ta askeri güç olan Türkler aynı mahallede yaşar, suça meyilli eşkıya diye görülür ve konuştukları dilleri kaba saba bilinirdi. Kaşgarlı Türk dil ve kültürel kimliğinin öteki olarak görülmesini dert edindi. Farsça ve Arapçanın yanında Türkçenin de varlığını sürdürmesi için kolları sıvadı. Türklerin irfan bağlamında herhangi bir kültürün gölgesinde kalamayacağını herkese gösterecek, lehçeleriyle Türkçe bir sözlük yazacaktı. Kaşgarlı Mahmut 5 yıl emek harcayarak Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserini bitirdi. Bu eser Farsça ve Arapça etkilere karşı adeta Türk dilinin başkaldırı manifestosudur. Keza Kaşgarlı Mahmut bilinen ilk Türk yuvarlak haritasını da yaptı. Japonya'yı gösteren dünyanın en eski haritasıdır bu. Dedi ki Kaşgarlı, Türklerin kim olduklarını ya da nereden geldiklerini bilmiyor olabilirsiniz. Ama emin olun ki Türkler uzun yıllardır dünyayı çevreleyen, okyanusun sınırlarını belirlediği toprakların büyük bir kısmının efendisidirler. Arap haritacılar merkeze Mekke'yi koyarken iyi bir Müslüman olan Kaşgarlı haritanın odağına Türk Karahanlıların başkenti olan Yusuf Has Hacib'in de doğduğu Balasagun'u koydu. Kaşgarlı Arap ve Fars kültürüne karşı Türk kültürünü koruma altına almak için de elinden geleni yaptı. Atatürk'ten 1000 yıl önce Türk'e güven aşıladı. Yazdıklarıyla Türk çalışkandır, Türk zekidir mesajları verdi. Sadece Kaşgarlı mı? Ondan 3 yıl önce yani 1069'da Kutadgu Bilig adlı eseriyle konuşması zor Türkçeyi edebiyat dili olarak şekillendiren, düzene sokan Yusuf Has Hacip unutulur mu? Bugün ülkemizde Dante'nin İtalyanca, Luther'in Almanca, Geoffrey Chaucer'ın İngilizce üzerindeki yenilikçi rolünü bilenler Yusuf Has Hacip'in Türkçe üzerindeki etkisini bilmiyor. Yüzlerce yıldır Ali Şir Nevai gibi insanlar Farsça ve Arapçaya karşı Türk dilinin var olma savaşını verdi. 1000 yıllık Türk dilinin mücadelesidir bu. 1928 harf devrimi bu mücadele üzerine inşa edildi. Gelelim Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi'ne. Bilal Erdoğan'ın dilini unutmadım ama önce mimari konusunu yazmalıyım. Göçebe Türk Selçuklu'nun böyle bir yapı geleneği var mı? Evet var diyenler ardından ekliyor. Bizans, Ermeni, İran mimarisinden etkilenmiştir. Mimaride Türk geleneği yok mu? Semerkant'taki sütlü kahverengi, mavi, beyaz ve yeşil renklerle bitki desenleri barındıran resimlerle süslü çok sayıda köşkün mimarisine ne diyeceğiz? Buhara'da dikdörtgen formunda inşa edilen ve süslü kapılarıyla dikkat çeken türbelerin yapı formu nedir? 3 Karahanlı mozolesini nasıl değerlendireceğiz? Selçuklu'nun zengin dış cephe süsü nereden geliyor sanıyorsunuz? Ahlat Külliyesi, Ribat-ı Melik veya Taşrabat gibi kervansaray mimari geleneğinin devamı değil midir? İslam tarihine damga vuran Türk mimarisini hiç bilmiyoruz. Arabistan'daki müezzin çatıya çıkıp ezan okurken ölen Türk liderlerin mezarlarındaki Balbal adlı taş yapılar minare olarak İslam mimarisine girmedi mi? Mihrab-ı ilk kez sultanı korumak için İsfahan Cuma Mescidine Nizamül Mülk yaptırmadı mı? Mihrab daha sonra İslam alemi tarafından taklit edilmedi mi? Açayım. Evimden Cumhuriyet tarihinin en büyük Çamlıca Camii'ni seyrediyordum. Boğaza yakıştığını düşünüyorum. Hele cami külliyesinde müze, sanat atölyeleri, kütüphane, konferans salonu olması harika. Gerçi caminin bu kadar büyük, 63 bin kişi kapasiteli olmasına gerek var mıydı? Sanmam. 12. ayrımın sonu. Sayfa 103.